Ayrım 24.
Demin babamın kanı. Alyosha ağlamaya başlamıştı. Çoktandır istiyordu ağlamak. O anda bir şey kopuvermişti içinden sanki. Az kaldı öldürüyordun onu, lanetledin onu. Şimdi de burada şaka edebiliyorsun. Ya paranı ya canını. Ne o? Ayıp mı ettim? Yakışmadı mı? Yo, öyle söyledim işte. Dur, çevrene bak. Ne karanlık bir gece görüyor musun? Gökyüzü kara bulutlarla kaplı, rüzgar da çıktı. Ağacın altında saklanmış seni beklerken birden aklıma şöyle bir düşünce geldi. Yemin ederim doğru söylüyorum. Ne demeye acı çekeyim, bekleyeyim daha? İşte ağaç, mendilim, gömleğim var. Bir ip yaparım onlarla, bir de ıslattım mı tamam olur. Dünyaya yük olmamalıyım artık. İğrenç varlığımla küçük düşürmemeliyim onu. Birden ayak sesleri duydum, gelen sendin. Tanrım diye geçirdim içimden. İşte dünyada herkesten çok sevdiğim insan biricik kardeşim, tek sevdiğim insan. Öylesine seviyordum ki seni o anda. Bir an önce boynuna atılmak için sabırsızlanıyordum. Sonra budalaca bir şey geldi aklıma. Biraz güldüreyim onu dedim kendi kendime, korkutayım. Aptal gibi ya paranı ya canını diye bağırdım. Maskaralığımı bağışla, laf olsun diye yaptım. Aslında içim, eh bırak bunları şimdi, neler oldu onu anlat. Ne söyledi? Ez beni, hiç acımadan ez. Öfkelendi mi? Hayır, bambaşka şeyler oldu orada Mitya. Orada, ikisi de oradaydı. İkisi kim? Grushenka ile Katerina Ivanovna. Dmitri Fyodorovich şaşırmıştı. Olamaz diye haykırdı. Düş görüyorsun sen. Grushenka onun evinde ha? Alyosha, Katerina Ivanovna'nın evinde olan biteni ayrıntılarıyla anlattı. 10 dakika kadar sürdü konuşması. Düzgün, akıcı anlatıyordu denemez ya, en önemli sözcükleri, hareketleri büyük bir açıklıkla anlatıyordu. Ağabeyi Dimitri sessizce dinliyordu onu, ürkünç derecede sabit bir bakışla gözlerinin içine bakıyordu. Onun artık her şeyi anladığının, olayları kavradığının farkındaydı Alyosha. Öte yandan o anlattıkça ağabeyinin yüzü sıkıntılı değil de öfkeli bir anlatımla kaplanıyordu. Kaşlarını çatmış, dişlerini sıkmıştı. Sabit bakışı her an biraz daha sabitleşiyor, durgunlaşıyor, ürkünçleşiyordu sanki. Sonra birdenbire değişti yüzü. Öfkeli, sert anlatımı göz açıp kapayıncaya kadar kayboldu, kısılmış dudakları aralandı. İçten kahkahalarla gülmeye başladı. Kahkahadan uzun süre konuşamadı. Sonra sinirli bir heyecanla, böylesine içten olmasaydı küstahça da denilebilirdi bu heyecanına. Demek öpmedi elini diye haykırdı. Canavar diye bağırdı ona demek. Canavarın ta kendisidir hem. İpe çekmeliymiş ha? Evet evet haklı, gereklidir bu. Ben de aynı fikirdeyim. Çoktan çekilmeliydi ipe, çoktan. Bir şey söyleyeyim mi sana kardeşim? İpe çekilecek de olsa önce sağlığına kavuşturmak gerekir insanı. O küstahlar kraliçesini çok iyi anlıyorum. Ne mal olduğunu belli etmiş bu el öpme işinde cadı. Cadıların da en cadısıdır o. Onun gibi bir kaltak daha gelmemiştir yeryüzüne. Zevk duyuyor böyle şeylerden. Öyle koşup evine gitti demek. Hemen şimdi koşayım ona. Alyoshka, kınama beni, kabul ediyorum. Gırtlağını sıkmak bile az ona. Alyoshka üzgün, ya Katerina Ivanovna dedi. Onu da anlıyorum. Hem şimdiye kadar anladığımdan da çok çok iyi. Dünyanın 5 kıtasının keşfi gibi bir şey bu. Ne iş? Babasını kurtarmak için ağır bir hakarete uğramayı göze alarak kaba kalın kafalı bir subaya koşan enstitü öğrencisi Katenka bu işte. Ama gururumuz, tehlikeye atılma tutkumuz, kadere baş eğmeme, evrene kafa tutma hastalığımız var. Teyzesi engel olmak istemiş ona diyorsun. O teyzesi de huysuzun tekidir. Moskovalı general karısının öz kız kardeşidir. Burnu ablasından da yükseklerdeydi. Ne zaman ki kocasının devlet parasını zimmetine geçirdiği anlaşıldı, çiftliğini, varını yoğunu kaybetti, kibirli hanım da birden indiriverdi burnunu. O gün bugündür bir daha da kaldırmadı. Katya'nın bu işten vazgeçmesi için elinden geleni yapmış ama dinlememiş Beriki. Herkesi yenebilirim ben. Demek her şey benim emrimdedir. İstersem Grushenka'yı bile büyülerim. Kendine bu denli güveniyordu. Kendi istedi bunu. Suç kimde? Grushenka'nın elini önce onun öpmesinde kurnazca bir hesap mı var sanıyorsun? Yok, gerçekten, evet gerçekten aşık olmuştur Grushenka'ya. Anlayacağın Grushenka'ya değil de hayaline, düşüne. Çünkü benim hayalim benim düşümdür bu. Alyosha yavrum, nasıl kurtulabildin onların elinden? Cübbenin eteklerini toplayıp tabanları mı yağladın? Abi, o uğursuz akşam olanları Grushenka'ya anlatmakla Katerina Ivanovna'ya ne büyük bir hakaret ettiğini, onun da kızcağızın yüzüne karşı güzelliğini satmak için bekar erkeklerin evine gidiyordunuz demesini önemsemiyorsun bakıyorum. Bundan daha büyük hakaret olur mu insana abi? Alyosha'yı en çok üzen, ağabeyinin Katerina Ivanovna'nın küçük düşmesine sevinmiş gibi görünmesiydi. Oysa olamazdı böyle bir şey elbette. Dimitri Fyodorovich birden çattı kaşlarını, avuç içiyle alnına vurdu. Hay Allah! Alyosha demin her şeyi, Katerina Ivanovna'nın uğradığı hakareti de, ağabeyiniz alçağın biridir diye bağırdığını da anlattığı halde, ancak şimdi dikkatini çekmişti bunlar. Evet, Katya'nın dediği gibi o uğursuz akşamı gerçekten de anlatmışımdır belki Grushenka'ya. Evet doğru, anımsadım, anlatmıştım. Mokroye'deydik, sarhoştum, çingene kızları şarkı söylüyordu. Ama hüngür hüngür ağlıyordum, yere diz çökmüş, Katya'nın hayali önünde dua ediyordum. Grushenka da anlamıştı bunu. Her şeyi anlamıştı o zaman, anımsıyorum. O da ağlıyordu. Eh Allah kahretsin. Şimdi başka türlü olabilir miydi zaten? O zaman ağladı, şimdi de hançeri kalbe saplayıverdi. Kadınlar böyledir işte. Başını önüne eğdi, daldı. Birden üzgün, evet dedi, bir alçağım ben, tam bir alçak. Ağlayıp ağlamamam bir şeyi değiştirmez, gene alçağım. Onları avutacaksa alçaklığı kabul ettiğimi söyle orada. Eh yeter artık, hoşça kal, boşuna gevezelik etmeyelim. Fazlası can sıkar. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma gidelim. Son dakikaya kadar görüşmek istemiyorum seninle bir daha. Hoşça kal Alyosha. İştenlikle sıktı kardeşinin elini, hep bir şeyler düşünüyormuş gibi başını kaldırmadan, önüne bakarak çabuk adımlarla yürüdü. Alyosha, onun böyle gideceğine inanamadan arkasından bakıyordu. Dimitri Fyodorovich birden geri döndü. Dur Alyosha, bir itirafta daha bulunacağım sana. Yalnız sen bileceksin bunu. Bana bak, dikkatli bak. Burada ürkünç bir rezalet hazırlanmaktadır. Dimitri Fyodorovich burada derken yumruğunu var gücüyle göğsüne indirmişti. Rezalet gerçekten de oracıkta, cebindeydi, boynunda asılıydı sanki. Tanıyorsun beni artık. Alçağım, süzme bir alçak. Ama şunu iyi bilesin ki, şimdiye dek ne yaptıysam, bundan sonra ne yapacaksam, hiçbiri şu anda, evet şu anda, göğsümde taşıdığım, istersem hemen durdurabileceğim, ama durduramadığım, için için hazırlanan, olgunlaşan rezalet kadar iğrenç olamaz. Hiçbiri boy ölçüşemez onunla. Gene bilesin ki vazgeçemeyeceğim ondan, yapacağım. Demin her şeyi anlattım sana, yalnız onu anlatmadım. Çünkü benim bile yüzüm kızarıyor. Henüz durabilirim, vazgeçebilirim ondan. Durunca yitirdiğim onurumun yarısını hemen yarın yeniden kazanabilirim. Ama durmayacağım. Kararlaştırdığım alçaklığı yapacağım. Bunu bile bile yaptığıma da sen tanıklık edersin sonra. Felaket, karanlık. Anlatacak bir şey yok bunda, zamanı gelince görürsün. Çirkef sokağıyla cadı. Elveda. Benim için dua etme, değmem. Hem istemez de, hiç istemez. Hiç ihtiyacım yok duaya. Boş ver. Birden yürüyüp uzaklaştı. Alyosha manastırın yolunu tuttu. Nasıl olur da bir daha hiç görmem onu diye düşünüyordu. Yarın göreceğim, arayıp bulacağım onu. Özellikle arayıp bulacağım, neler diyor. Manastırı dolanarak çam korusundan doğru keşişhaneye gitti. Akşamın o saatinde hiç kimseyi içeri almazlardı ama ona açtılar kapıyı. Zosima dedenin hücresine girerken yüreği duracakmış gibi çarpıyordu. Niçin, niçin çıkmıştı? Niçin dış dünyaya yollamıştı onu Zosima dede? Burada huzur, kutsal bir yaşantı var. Oysa dışarıda can sıkıntısı, kişinin içinde kendisini yitirdiği, yolunu şaşırdığı zifiri bir karanlık sarmış her yanı. Hücrede rahip adayı Porfiri ile durumu gittikçe ağırlaşan Alyosha bunu öğrenince dehşete kapılmıştı. Zosima dedeye bakmak için bütün gün her saat başı uğrayan papaz Paisi vardı. Zosima dede akşamları keşişhanede rahipleriyle yaptığı sohbet toplantısına bile katılamadığı için toplantı yapılamamıştı bu akşam. Rahipler akşam ayininden sonra çoğunlukla Zosima dedenin hücresinde toplanırlardı. Her biri o gün işlediği günahları, aklından geçirdiği kötülükleri, varsa aralarındaki kavgalarını yüksek sesle anlatırdı dedeye. Bazıları önünde diz çökerek dökerdi içini. Zosima dede hepsini dinler, sorunlarını çözer, avutur, öğütler verir, kutsadıktan sonra yollardı. Dedeliğe düşman olanlar bu toplu günah çıkarmaya karşı dururlar, bunun bir çeşit dinsizlik olduğunu savunurlardı. Oysa böyle bir şey yoktu bunda. Hatta başpiskoposluğa başvurmuşlar, bu tür günah çıkartmaların kutsal amacı ulaştırması bir yana, üstelik kişiyi günaha soktuğunu söylemişlerdi. Rahiplerin çoğu kendilerini zorunlu saydıkları için ister istemez gidiyorlar Zosima dedeye. Çünkü herkes gidiyor, onlar gitmezse bozguncu, kendini beğenmiş, isyancı bellenmekten çekiniyorlar. Rahiplerden bazılarının akşamları yapılan bu günah çıkarma törenine giderken aralarında anlaştıklarını iddia ediyorlardı. Bu sabah sana kızdığımı söyleyeceğim, sen de doğrula. Bir şey söylemiş olmak, dededen yakalarını kurtarmak için yapıyorlarmış bunu. Anlatılanlarda gerçek payı olduğunu biliyordu Alyosha. Öte yandan akrabalarından aldıkları mektupları bile keşişlerin getirip Zosima dedeye açtırmalarına, mektupları önce onun okumasına kızanların olduğunu da biliyordu. Bunların seve seve içtenlikle, gönülden, ruhlarını günahlardan arındırmak amacıyla yapılması gerekiyordu kuşkusuz. Oysa bazen hiç de içten davranılmadığı oluyordu. Bununla birlikte rahiplerden yaşlı, tecrübeli olanları, ruhunu günahlardan arıtmak amacıyla buraya içtenlikle gelenler için bu denemeler ruhlarının kurtuluşu yolunda çok yararlıdır diyorlardı. Ama canı sıkılanlar, homurdananlar, keşiş sayılmazlar, manastıra boşuna gelmişlerdir, onların yeri dış dünyadadır. Günahtan, şeytandan değil, dış dünyada Tanrı'nın tapınağında bile kaçılamaz. Öyleyse günaha karşı yumuşak davranmamak gerekir. Peder Paisi, Alyosha'yı kutsadıktan sonra alçak sesle, ''Çok zayıf düştü dedi, hep uyuyor. Kolay kolay uyandıramıyoruz onu. Zaten uyandırmaya da gelmez. 5 dakika için uyandı demin, rahip kardeşlerimize onları kutsadığını, onların da onun için dua etmelerini dilediğini bildirmemizi söyledi. Yarın bir kez daha kutsal ekmekle şarap almak niyetinde. Seni de andı Alyosha. Gidip gitmediğini sordu, kentte olduğunu söyledik. Ben izin verdim ona.'' dedi. ''Şimdilik burada değil, dışarıdadır onun yeri. Sevgiyle, kaygıyla anıyor seni. Bunun senin için ne yüce bir mutluluk olduğunu biliyor musun? Yalnız şu var, daha bir süre dışarıda kalmana niçin izin verdi? Yazgında bir şey görüyor demek. Şunu unutma ki Alexey, dedenin sana verdiği bir görevdir bu. Dışarıdaki yaşantının boş tutkularına, neşesine kaptırmamalısın kendini.'' Peder Paisi dışarı çıktı. Zosima dedenin son saatlerini yaşadığından kuşkusu yoktu Alyosha'nın. Belki yaşama savaşını 1-2 gün daha sürdürebilirdi. Alyosha babasıyla, Hohlakovlarla, ağabeyi Katerina Ivanovna ile görüşmeye söz vermişti ama yarın manastırdan çıkmamaya, Zosima dede ölünceye dek burada kalmaya kararlıydı. Sevgiyle dolup taşıyordu yüreği. Kentte bir anlığına bile olsa, burada ölüm döşeğinde bıraktığı, dünyada en değer verdiği insanı unuttuğu için kendi kendine kızıyordu. Zosima dedenin yatak odasına girdi, uyuyan ihtiyarın ayak ucunda diz çöküp alnını yere koydu. Zosimade de hiç kıpırdamadan sakin sakin uyuyordu. Soluk alışı bile belli değildi. Yüzünde bir huzur vardı. Sabah Zosima dedenin konukları ile görüştüğü odaya geçti Alyosha. Soyunmadan yalnızca çizmelerini çıkardı. Çoktan beri geceleri başının altına bir yastık alıp yattığı dar sert maroken kanepeye uzandı. Kanepenin üzerine bir şey sermeyi hanidir unutmuştu. Yalnızca cübbesini çıkarıyor, yorgan diye üzerine alıyordu. Ama uyumadan önce yere diz çöker, uzun uzun dua ederdi. Yürekten dua ederken içindeki kuşkuları kaldırması için yakarmazdı Tanrı'ya. Duadan sonraları eskiden her zaman içini saran o tatlı duygululuğun yeniden gelmesini isterdi. Çoğunlukla hep bunun için dua ederdi. Bu tatlı duygu, mutluluk, huzur dolu bir uyku verirdi ona. Dua ederken birden Katerina Ivanovna'nın hizmetçisinin peşinden koşup ona verdiği küçük pembe zarfa dokundu eli cebinde. Bir an şaşırdı, duasını bitirdi. Sonra kısa bir kararsızlıktan sonra açtı zarfı. Sabah Zosima dedenin yanında, onunla öylesine alay eden Madame Hohlakova'nın küçük kızı lisedendi mektup. Alexey Fyodorovich diye başlıyordu. Herkesten, annemden bile gizli yazıyorum size. Bunun nedenli kötü bir davranış olduğunu da biliyorum. Ama yüreğimdekileri size açmazsam yaşayamam. Hem zamanı gelinceye dek bunu ikimizden başka hiç kimse bilmemeli. Ama size söylemeyi böylesine istediğim şeyi nasıl açacağım size? Kağıda ne yazarsan yaz kızarmaz derler. İnanın yalan bu. Tıpkı şimdi benim yüzüm gibi o da kızarır. Canım Alyosha, sizi seviyorum. Ta çocukluğumdan beri seviyorum. Moskova'da şimdikinden bambaşka bir insan olduğunuz zamandan beri tutkunum size. Ömrümün sonuna dek seveceğim. Hayatımızı birleştirmek, yaşlılık günlerimizde beraber olmak için kalbimle seçtim sizi. Manastırdan çıkarsanız olabilir bu elbette. Yaş konusuna gelince, yasaların buyurduğu yaşa kadar bekler, o zaman evleniriz. Bu arada ben de iyileşir, yürümeye, dans etmeye başlarım. Bundan kuşkunuz olmasın. Görüyorsunuz ya, her şeyi düşündüm, yalnızca bir şeyi bilmiyorum. Mektubumu okuyunca benim hakkımda ne düşüneceğinizi. İşim gücüm gülmek, huysuzluk etmektir. Demin kızdırdım sizi. Ama inanın, kalemi elime almadan önce Meryem Ana'nın tasviri önünde dua ettim. Şimdi de ediyorum, ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Sırrım ellerinizde artık. Yarın geldiğinizde yüzünüze nasıl bakacağımı bilemiyorum. Ah Alexey Fyodorovich, ya gene tutamazsam kendimi de deminki gibi gülmeye başlarsam? Beni iğrenç bir alaycı sanıyorsunuzdur kuşkusuz. Mektubuma inanmayacaksınızdır. Bunun için yalvarırım size canım. Bana birazcık olsun insafınız varsa, yarın geldiğinizde gözlerimin içine bakmayın pek. Çünkü göz göze geldik mi hemen gülmeye başlarım. Hem üzerinizde o uzun giysiniz olduktan sonra, aklıma gelince şimdiden kaynar sular dökülüyor başımdan aşağı. İşte bu yüzden gelince bir süre hiç bakmayın bana. Anneme ya da pencereden dışarı bakın. İşte bir aşk mektubu yazdım size. Tanrım, ne yaptım ben? Alyosha, kınamayın beni. Yaptığım çok kötü bir şeyse, canınızı sıktıysam bağışlayın. Artık mahvolmuş bir kızın sırrı, belki şerefi de sizin elinizdedir. Bugün kesinlikle ağlayacağım. Allah'a ısmarladık yarınki ürkünç görüşmemize kadar. Lise. P.S. Alyosha, yarın kesin kes, kesin kes, kesin kes gelin. Lise. Alyosha şaşırmıştı. İki kez üst üste okudu mektubu, birden tatlı tatlı gülümsedi. Ürperdi, gülümsediği için günah işledi gibi geldi ona. Ama bir an sonra gene öyle tatlı tatlı, mutlu gülümsedi. Mektubu usulca zarfın içine koydu, haç çıkardı, yattı. Ruhundaki dalgalanma bir anda geçmişti. Uykuya dalmadan gene haç çıkararak Tanrım diye mırıldandı. Onların hepsine merhamet et. Bu mutsuz, yürekleri fırtınalarla dolu kullarına acı, doğru yolu göster onlara. Sevginin kendisisin sen. Hepsini mutlu kıl. Senin yolundan ayırma. İkinci bölüm. Dördüncü kitap. Acılar. 1. Peder Ferapont.
Çok erken, daha gün ışımadan uyanmıştı Alyosha. Zosima dede de uyanıktı. Yataktan kalkıp koltuğa oturmak istiyordu ama çok bitkin hissediyordu kendini. Bütünüyle kendindeydi. Yüzünde yorgun ama candan, Handi ise neşeli bir görünüş vardı. Bakışı mutlu, içten tatlıydı. Günün bir daha doğuşunu göremem belki, dedi Alyosha'ya. Günah çıkarmak istediğini bildirdi. Kutsal ekmekle şarap getirmelerini söyledi. Zosima dedenin günahını daima peder payisi çıkarırdı. Günah çıkardıktan, kutsal ekmekle şarap alındıktan sonra ölmek üzere olanlar için yapılan son ayine geçildi. Keşişhane rahipleri toplandılar. Hücre yavaş yavaş dolmuştu. Bu arada gün doğdu. Manastırdan da gelmeye başladılar. Son ayin bittikten sonra Zosima dede herkesle vedalaşmak istedi. Rahipleri bir bir öptü. İçerisi pek kalabalık olduğu için işi bitenler dışarı çıkıyor, ötekiler giriyordu. Alyosha törenden sonra gene koltuğa oturan Zosima dedenin hemen yanında ayakta duruyordu. Gerçi konuşmaya gücü yetmiyordu ya, hala anlatıyor, öğütler veriyordu. Oldukça yüksek çıkıyordu sesi. Odasını dolduran rahipleri şefkat dolu gözlerle süzerek güleç bir tavırla, ''Bunca yıl öğütler verdim size.'' dedi. ''Hep yüksek sesle konuştuğum için bir alışkanlık oldu bende bu. Öyle ki şu bitkin durumumda bile susmak, konuşmaktan daha güç geliyor bana sevgili kardeşlerim.'' Alyosha, Zosima dedenin o anda söylediklerinden bazı şeyler anımsayabildi sonra. Ne var ki oldukça yüksek sesle, düzgün konuştuğu halde karışık anlatıyordu. Türlü türlü şeylerden söz ediyordu. Sanki şimdiye dek söylediklerini ölüm döşeğinde bir kez daha söylemeye, söyleyemediklerini de bu son saatlerine sığdırmaya çalışıyordu. Bunu yalnızca öğüt vermiş olmak için değil de, mutluluğunu, yüreğini dolduran sevinci herkesle paylaşmak için yaptığı belliydi. Sonraları Alyosha'nın anımsadığı kadarıyla şöyle öğüt veriyordu. Birbirinizi sevin kardeşlerim. Tanrı'nın kullarını sevin. Bizler buraya geldik, bu duvarların arkasına kapandık diye dış dünyadaki insanlardan daha sevgili kullar değiliz. Tersine buraya gelenler kendilerini öteki insanlardan daha kötü saydıkları için gelirler buraya. Bu duvarlar arasında ömür tüketen her rahip gün geçtikçe daha iyi anlar bunu. Yoksa buraya gelmesi bir şeye yaramaz.''